Ayrım 8. Papaz her zaman pilav yemez. Johannes Mario Zimmel, sayfa 83. 5. kısım. Allah kahretsin diyordu Thomas Lieven. Bu şeytan çemberinden kurtulamayacak mıyım bir türlü? Joseph'in Baker'la baş başa yemek yemek hayalimde böylece suya düştü. Binbaşı Deborah benim çok iyi dostumdur. O halde mutlu bir kişi olmalı binbaşı. Thomas'ın sesinde küskün bir ifade vardı. Binbaşıya sert sert baktı. Albay Simeon haftalardır sizi bekliyor Toulouse'da. Buraya ancak dün gelebildim. Kaçmam kolay olmadı Monsieur Lieven. Joseph'in ayrılmak zorunda olduğunu hissetmiş gibi lafa karıştı. Maurice Toulouse'a gitmeyi göze alamaz. Orada çok iyi tanınır kendisi. Şehir Alman ajanları ve Fransız dedektifleriyle dolu. Madam, korkutuyorsunuz beni. Sesinde alaycı bir hava seziliyordu. Binbaşı ciddi bir tonla ve kelimelerin üzerlerine basarak konuştu. Ne demek istediğinizi biliyorum Monsieur Lieven. Fransa'nın kurtuluşu için sizin kadar çok ve büyük tehlikeye atılan pek az kimse olmuştur bugüne kadar. Londra'ya ulaşabilirsem General de Gaulle siyah çantayı bir Alman generalinin pençelerinden nasıl kurtardığınızı bizzat anlatacağım. Yine o siyah çanta, günlerdir uykusunu kaçıran o siyah çanta. Çanta Toulouse'da, Albay Simeon'da duruyor. Hayır diye sözünü kesti Deborah. Çanta arabanızın bagajında, aletlerin altında gizli. Arabamın? Avluda duran küçük Peugeot'unuzun. Gelin Herr Lieven, yemeğe oturmadan önce gidip alalım şunu. Tuzağa düşürdüler beni diyordu Thomas Lieven içinden. Simeon, Mimi ve Jean tuzağa düşürdüler beni. Şimdi ne yapacağım? Çantanın Almanların eline geçmesini istemiyordum. Ama Fransızların eline geçirmesini de istemiyorum. Bu sadece daha fazla kan dökülmesine yol açacak. Hem Fransız kanı hem de Alman kanı. Ne olursa olsun önlemeliyim bunu. Bir zamanlar sükûn içinde yaşayan bir adamdım. Sizler beni gizli ajan yaptınız. Beni kendi halime bıraksaydınız olmaz mıydı? İşleri ne hale getirdiniz? Thomas Lieven sağında Josephine Baker, karşısında da binbaşı Deborah olduğu halde sofraya oturduğunda bunları düşünüyordu. Önündeki kendi hazırladığı sosisin iç acıcı görüntüsü bir parça olsun çantayı düşünmekten alıkoyuyordu onu. Siyah çanta pencerenin önündeki eski komodinin üzerinde duruyordu. Gerçekten de binbaşı Deborah'ın söylediği gibi arabanın bagajından çıkmıştı çanta. Deborah bir yandan yemek yiyor, bir yandan da siyah çantanın Thomas'ın haberi olmadan nasıl olup da arabanın bagajında bulunduğunu anlatıyordu. Dün telefonla Simeon'u aradım Monsieur Lieven. Çantayı bana gönderebileceğini sordum. O da Toulouse'a gelemezsin, burada seni hemen tanırlar. Ama sana bahsettiğim Lieven denen şeytan bu işi yapabilir. Haftalardır buralarda dolaşıp yiyecek alıyor, herkese dost. Kimse ondan şüphelenmez. Çantayı sana o getirebilir dedi. Deborah yemekten bir lokma daha aldı. Şahane bir yemek bu azizim. Sosislerin üzerine koyduğunuz şey ne? Kızarmış soğan, domates ve çeşitli bitkiler. Bütün bu gizliliğin ne gereği vardı binbaşı? Simeon bana da söyleyebilirdi çantanın arabada olduğunu. Böyle olmasını ben istedim. Sizi daha tanımıyordum çünkü. Bir parça daha almaz mısınız Monsieur Lieven? Joseph'in tatlı tatlı gülüyordu. En iyisi böyle yapmaktı. Gördüğünüz gibi çanta buraya kazasız belasız ulaştı işte. Evet, farkındayım. Thomas çantaya hala yüzlerce kişinin hayatına mal olabilecek saçma listelere sessizce lanetler okuyordu. Almanlardan kurtarmak için o kadar uğraştıktan sonra bu sefer de Fransızların elindeydi işte. Yazık diye düşündü Thomas. Politika, gizli servisler, şiddet ve ölüm işe karışmasa şahane bir gece olacaktı bu benim için. 3 kuruşluk operadan 1/4'lük geldi aklına o an. Çünkü bu dünyada keşke başka bir dünya olsaydı. Seyrektir insanlar hayvan biliyorsun. İsterdik ki barış içinde yaşayıp sevelim birbirimizi. Ama olmuyor işte bu. Gerçekten doğruydu. Thomas da böyle düşünüyordu. O andan sonra bütün konuşmaları, davranışları da buna uygun olarak değişti. Şimdi size özel bir yemek sunacağım. Madamın şerefine bu yemeğe Joseph'in usulü yumurta adını verdim. Bir yandan da çantanın binbaşı Deborah'da kalmaması gerektiğini kuruyordu kafasında. Binbaşı iyi bir adam, Joseph'ini de seviyor, takdir ediyorum. Onlara zarar gelmesini istemem ama bu konuda onlara yardımcı olmaya da hevesli değilim. Binbaşı Thomas'ın hazırladığı yumurtaları çok beğenmişti. Bu da bir şaheser monsieur, gerçekten büyük adamsınız.
Joseph'in merakla sordu. Hindistan cevizi kullandınız değil mi?
Biraz madam, en önemli nokta önce yağı eritip yumurtaların sarısını daha sonra çırpmak. Bunu yaparken fazla koyu bir renk almamalarına dikkat etmek gerekir.
Aynı anda da düşünüyordu Thomas.
Joseph'in ve Debra'yı anlıyorum, ülkeleri tehlikede. Biz onlara saldırdık, onlar da kendilerini koruyup Hitler'e karşı koymak istiyorlar tabii. Ama benim ellerimi kana bulamaya hiç niyetim yok.
Bir an için düşünmeye ara verip konuştu.
Süt, yumurtalar suda pişirildikten sonra karışıma katılmalı ve hepsi koyulaşıncaya kadar karıştırılmalı.
Tekrar düşünmeye başladı. Nancy yakınlarındaki o aptal casus okulunda şifreyle haberleşme öğretirken elime tutuşturdukları romanın kahramanının da başından buna benzer olaylar geçmişti.
Neydi o adamın adı?
Tamam, Monte Cristo kontu.
Thomas Lieven en tatlı sesiyle sordu.
İngiltere'ye hangi yoldan gideceksiniz binbaşı Debra?
Madrid ve Lisbon üzerinden.
Çok tehlikeli olmaz mı bu yol?
Başka adı altında yolculuk edeceğim. Sahte bir pasaportum var.
Öyle de olsa madamın da belirttiği gibi buralar casuslarla dolu. Çanta üzerinize ele geçerse.
O kadar tehlikeyi göze almam gerekiyor. Simeon'un acele Paris'e dönmesi istendi. Bunun için yalnız yolculuk etmek zorundayım.
Çaresi var.
Anlamadım. Kim gelir ki benimle?
Ben...
Siz mi?
Yeryüzünde ne kadar gizli örgüt varsa hepsinin canı cehenneme diyordu içinden Thomas.
İstek dolu bir sesle cevap verdi.
Evet ben, çantanın Almanların eline geçebileceğini düşündükçe tüylerim ürperiyor. Sizin elinizde olması da aynı derecede ürkütüyor diye ekledi içinden.
Beni tanıdınız, bana güvenebileceğinizi gördünüz. Aslında ne kadar güvenilmeyecek biri olduğumu bilseniz diye düşünüyordu kendi kendine. Hem bu iş yavaş yavaş hoşuma da gitmeye başladı. Ödül kazanmak için uğraşan bir sporcu gibi hissediyorum kendimi şu anda.
Eskisi gibi barış içinde yaşayan normal bir yurttaş olabilsem diye geçirdi içinden aynı anda.
Joseph'in yumurta dolu tabağından başını kaldırdı.
Monsieur Lieven haklı Morris. Almanlar ve casusları için boğaları kızdıran kırmızı kumaş gibisin sen.
Biliyorum şekerim ama çantayı Alman gizli servisinin eline geçmekten nasıl kurtarırız başka türlü?
Ve tabii bu arada bütün diğer servislerin de eline geçmemesi gerek.
Thomas daldığı düşünceden sıyrıldı.
Toulouse'da Lindner adında bir bankerle tanıştım. Karısıyla buluşmak için bekliyor. Karısı gelir gelmez Güney Amerika'ya gidecekler. Beni ortak olarak almak istiyor. Lisbon üzerinden gideceğiz.
Joseph'in Debra'ya döndü. Sen onlarla Lisbon'da buluşabilirsin.
Debra bir türlü evet diyemiyordu. Neden bunca derde katlanıyorsun çanta için?
İnançlarım yüzünden diye düşündü Thomas ve cevap verdi.
İnançlarım yüzünden.
Debra yavaş yavaş konuştu.
Size minnettarlığım sonsuz.
Biraz sabır diliyordu Thomas. Bu şekilde karşı tarafı da şaşırtmış olacağız. Hem de çok şaşıracaklar diye düşündü.
Ben takipçileri peşime takarken siz de rahat rahat Lisbon'a ulaşırsınız.
İşler yavaş yavaş Thomas'ın istediği yönde gelişiyordu.
O halde ben trenle Madrid'e giderim. Sizin hala vizeniz olduğuna göre Marsilya'dan doğru Lisbon'a geçebilirsiniz Monsieur Lieven.
Thomas düşündü. İdeallerinize ve cesaretinize hayranım. İnşallah sonradan kızmazsınız bana. Ama benim durumumdaki her namuslu insan aynı şekilde hareket eder. Fransız ajanlarının ölmesini gerçekten istemiyorum ama Alman askerlerinin de ölmesine karşıyım. Ülkemde herkes Nazilerden yana değil ki.
Ve konuştu.
Sağduyu meselesi Monsieur Debra. Dünyada ne kadar av köpeği varsa hepsi sizin peşinizde. Alman gizli servisi için ben hala boş bir sayfayım.
Menü 19 Ağustos 1940. Kuş yuvası biçimi sosis yemeği, Joseph'in usulü yumurta, İsveç usulü meyve salatası. Kara Venüs, Thomas Lieven'in Joseph'in usulü yumurtasına hayran kaldı. Kuş yuvası biçimi sosis yemeği. Dolgun sosisler 1,5 santim kalınlığında yuvarlak dilimler halinde doğranır. Bir tavada yağ kızdırılır ve sosis dilimleri içine atılıp ortaları çöküp kenarları hafifçe kalkarak yuva biçimi alıncaya kadar kızartılır. İstenilen biçimi alınca derhal tavadan alınıp tabağa yerleştirilir ve bazılarının üzerine elmalı krema doldurulur. Elma rendesi, turp, sirke ve tuz. Diğerlerinin üzerine pişmiş soğan, patates, domates, zeytinyağı, maydanoz ve yeşil soğan ilave edilerek doldurulur. Sosisler bol çavdar ekmeğiyle yenir.
Joseph'in usulü yumurta. Önce beşamel salçası hazırlanır ve soğuduktan sonra içine iki yumurta sarısı ve rendelenmiş Hindistan cevizi katılır. Başka yemeklerde de kullanılan bu salça, bu defa ufak parçalara bölünmüş jambon ve rendelenmiş kaşar peyniri ile zenginleştirilir. Bu salça suya kırılarak pişirilmiş olan yumurtaların, cılbır gibi, üzerine dökülür. Salçanın üzerinde rendelenmiş kaşar peyniri ve ufak tereyağı parçaları ilave edilerek servis tabağının üzerinde olan yumurtalar 5 dakika fırınlanır. İsveç usulü meyve salatası. Önceden hazırlanmış meyve salatası buzdolabında iyice soğutulur. Servis yapılmadan önce içine biraz rom katılır ve üzeri de krem şanti ile kaplanır. 6. Kısım. Garip bir rastlantı sonucu tam o sıra Fransa'daki Alman ordularının komutanı General Otto von Stülpnagel, Paris'te kendisine merkez olarak seçtiği Majestic Oteli'nin büyük bir salonunda kadehini karşısındaki iki kişinin şerefine kaldırarak şampanyasını yudumluyordu. İki kişiden biri Alman gizli servisinin başkanı Amiral Canaris, diğeri ise kısa boylu, kırlaşmış saçlı tankçı General Erich von Felsenek'ti. Napolyon'un koskoca bir portresinin altında kadeh tokuştururlarken üniformaları ve madalyaları kristal avizelerin ışığında pırıl pırıl parlıyordu. General von Stülpnagel kadehini bir kere daha kaldırdı. "Örgütünüzün atsız kahramanları şerefine amiral." "Bizimkilerle kıyaslanmayacak kadar güç işler başaran adamlarınızın şerefine baylar." General von Felsenek içkiyi biraz fazla kaçırmıştı. "O kadar alçak gönüllü olmayın amiral, sizin adamlarınız son derece zeki." Gevrek gevrek güldü. "Hikayeyi size pek anlatmayacağım Stülpnagel, şerefim üzerine yemin ettim çünkü. Yalnız size şu kadarını söyleyeyim ki amiral üstün bir zekanın sahibi." İçmeye devam ettiler. İki general daha, von Kleist ve Reichenau da gruba katıldılar. Bir süre sonra Stülpnagel'i de yanlarına alarak uzaklaştılar. Canaris birden von Felsenek'le ilgilenmeye başladı. Ona tabakasını uzatarak fazla umursamaz bir tavırla sordu. "Biraz önce neden bahsediyordunuz kuzum siz?" Felsenek kıkırdadı. "Şeref sözü verdim Herr Canaris, bir kelime bile alamazsınız ağzımdan." "Kim ettirdi size bu büyük yemini?" "Adamlarınızdan biri, şeytan gibi bir genç. Gerçekten çok takdir ettim onu." Canaris'in dudaklarının ucunda beliren gülümseme hemen silindi. "Hadi dostum söyleyin şunu, adamlarımdan hangisi sizi bu kadar hayran bıraktı kendine?" "Herkes neyse ama sizden de gizleyecek değilim ya. Sadece siyah evrak çantası desem anlarsınız neden bahsettiğimi." "Ah tabii," Canaris gülerek başını salladı. "Tabii, siyah evrak çantası." "Ne adam değil mi ha Herr Canaris? Amerikalı diplomat pozunda görecektiniz onu. Nasıl da kendinden emindi. Adamlarımdan biri tarafından yakalandığı zaman bile son derece soğukkanlıydı." Von Felsenek içten gelen bir kahkaha attı. "Yanında iki Fransız ajanı, elindeki çantada da Fransız Döksiyen bürosunun bütün ajanlarının adlarını, adreslerini taşıyan bir listeyle ülkemiz uğruna tehlikelere atılan bu genç, o kadar iş arasında bana gulaşın nasıl yapıldığını anlattı. Bir türlü aklımdan çıkaramıyorum onu. Keşke benim elimde de öyle bir adamım olsa."
"Evet, bizim örgütte onun gibi birkaç adam var. Sizin anlattığınız hikayeyi hatırladım şimdi." Aslında hatırladığı filan yoktu tabii. İçinden bir ses çok kötü bir takım şeylerin geçmiş olduğunu fısıldıyordu. İlgilenmeyen bir sesle, daha doğrusu yüksek sesle düşünürmüşçesine konuştu. "Durun bakayım, neydi o çocuğun adı?"
"Leven, Thomas Leven, Köln gizli servisinden. Bana kimliğini gösterdi. Thomas Leven, imkanı yok bu adı unutmama."
"Ha, Leven tabii. Bu çocuğun adını aklımın bir köşesine not etmem gerek." Ortalıkta hizmet edenlerden birine başıyla işaret etti. Gelince elindeki tepsiden iki kadeh daha şampanya aldı.
"Hadi general, şu köşede birer kadeh daha içelim baş başa. Adamım Leven ile karşılaşmanızı iyice anlatın bana. Adamlarımla övünürüm her zaman."
7. Kısım. Telefonun zili durmadan çalıyordu. Binbaşı Fritz Luz ter içinde doğruldu yatağında. Yine bir dert diye düşündü uykulu uykulu. Allah'ın belası bir iş bu benimki. Bir süre yatağın yanı başındaki lambanın düğmesini aradı. Kulaklığı kaldırdı. "Luz konuşuyor." Hattın öbür ucundan bir takım karışık sesler duyuldu sonra. "Paris'ten acele arıyorlar. Amiral Canaris'i bağlıyorum." Canaris kelimesi bir bıçak gibi saplandı Luz'un içine.
Yine karaciğer nöbeti tutmuştu. Bir bu eksikti diye düşündü. Şimdi tanıdık bir ses konuşuyordu.
Binbaşı Lewis.
Buyurun amiralim. Buraya bakın, bazı garip şeyler olmuş burada.
Ne gibi şeyler her amiral?
Thomas Leven diye birini tanıyor musun?
Kulaklık Lewis'un parmakları arasından kayıp küçük masanın üstüne düşüverdi bir anda.
Karşı taraftan anlaşılmaz sesler geliyordu.
Lewis hemen kaptı kulaklığı ve heyecanla konuştu.
Evet her amiral, tanıyorum o adamı.
Ah, demek tanıyorsun öyle mi? Kimlik kartı verdin mi ona?
Evet her amiral.
Ne sebeple?
Ben onu ajan olarak kullanmak istemiştim her amiral. Ama yürümedi o iş. Ortadan kayboluverdi birden. Bir süredir bu adamı düşünüp endişeleniyordum.
Endişelenmekte haklısın Luz. İlk uçağa atla ve buraya gel. En kısa zamanda Lutetia Oteli'nde olmanı istiyorum, anlaşıldı mı?
Opera Caddesi'ndeki Lutetia Oteli Alman gizli servisinin Paris'teki merkeziydi.
Emredersiniz her amiral.
Luz'un sesi son derece zayıf çıkıyordu.
En kısa zamanda orada olmaya çalışacağım. Yalnız izin verirseniz bir şey sormak istiyordum. Ne yapmış bu adam?
Kanaris Thomas'ın neler yapmış olduğunu anlatıverdi kısaca. Dinledikçe binbaşı Lewis'un rengi sararıyordu. Sonunda gözlerini sımsıkı yumdu.
Hayır, hayır, hayır, olamaz, hayır, hem de bütün hata benim.
Diğer uçtaki ses bağıra bağıra devam ediyordu.
Bütün Fransız ajanlarının adları, yerleri ve birbirleriyle haberleşmede kullandıkları işaretlerin listesi var bu adamda. Bunun ne demek olduğunu biliyor musun? Hayatımız bu adamın elinde demektir. Ne pahasına olursa olsun bu adamı bulmamız gerekiyor.
Emredersiniz her amiral, en iyi adamlarımı görevlendireceğim. Binbaşı Lewis yatağında biraz daha doğruldu. Daha doğrusu esas duruşa geçti farkında olmadan. Yalnız geceliği işin ciddiyetini bozuyordu.
O listeleri ele geçireceğim. Gerekirse o herifi kendi ellerimle gebertirim.
Aklını mı kaçırdın binbaşı Lewis? Paris'ten gelen ses birden yumuşayıvermişti.
O adamı diri istiyorum.
Öldürülmeyecek kadar değerli o benim için.
8. Bölüm 20 Ağustos 1940 saat 2.15. Bütün merkezlere çağrı. Öncelik derecesi Roman harfleriyle 1. Gizli servis başkanından Fransa'daki bütün gizli servis personeline. Alman vatandaşı Thomas Leven aranıyor. 30 yaşında, ince yapılı, zayıf yüzlü, siyah veya kahverengi göz, kısa kesilmiş siyah saç, sivil elbise. Çok iyi Almanca, İngilizce, Fransızca bilir. Köln gizli servisinden binbaşı Fritz Lewis tarafından imzalanmış Alman pasaportu var. William S. Murphy adına çıkarılmış sahte Amerikan pasaportu da taşıyor. Paris'ten 15 Haziran 1940'ta kor diplomatik plakalı siyah, tavanında Amerikan bayrağı olan Chrysler marka bir araba ile ayrıldı. Elinde General von Felsenek tarafından verilmiş serbest geçiş izni kartı var. Genç bir Fransız kadını ve bir Fransız erkeği ile yolculuk ediyor. Düşmana ait çok önemli belgeler taşıyor. Hemen harekete geçilecek. Menfi raporlar dahil bütün bilgi Paris Gizli Servis Karargahı'nda özel görevli Z grubu başkanı binbaşı Lewis'a derhal gönderilecek. Mecbur kalmadıkça Leven'e silah çekilmeyecek. Mesajın sonu.
Bu emir aralarında bir süre önce Thomas'a 5 bidon benzin veren Alman yüzbaşısı da olmak üzere birçok gizli servis şefine ve askeri personeli hayrete düşürürken aranan adam Thomas Leven küçük Peugeot'sunu Toulouse'da Berger Caddesi'nde durdurup arabadan indiğinde keyifli keyifli ıslık çalıyordu. Siyah bir evrak çantasını koltuğunun altına sıkıştırarak arabanın kapısını sertçe kapadı. Şey Jean'ın sevimli kızları uykuya çekilmişlerdi bile. Küçük lokanta da kapanmıştı. Bir duvarı boydan boya ayna ile kaplı, kırmızı eşyalarla döşenmiş odada ışık vardı sadece. Mimi, Simeon ve sarı saçlı güzel ev sahibisi oturmuş Thomas'ı bekliyorlardı. Kapıdan girdiğinde gözle görülür şekilde rahatladılar. Önce Jean konuştu.
''Seni çok merak ettik.''
''Öyle mi?'' diye alaylı alaylı konuştu Thomas. ''Beni uğurlarken de merak etmiştiniz herhalde.''
''Emirlere uyduk.'' Simeon açıkladı.
''Yalnız anlamadığım bir şey var. Nasıl oluyor da o çanta hala senin elinde?''
Thomas masanın üzerindeki şişeden büyükçe bir kadehe Remy Martin doldurdu cevap vermeden önce.
''Geleceğimize kadeh kaldırıyorum. Ayrılma saati geldi dostlarım. Belgeleri Lisbon'a benim götürmemin daha emniyetli olacağına ikna ettim binbaşı Döbra'yı. Siz albayım Paris'e dönecek ve 4 numaralı lotus çiçeğine geldiğinizi bildireceksiniz.
Yeraltı kuruluşumuzun adı bu diye düşünceli bir sesle mırıldandı Simeon.
Size başarılar diliyorum, talihiniz açık olsun.
Sonra ev sahibesine döndü.
Sana da Can, sana ve kızlarına.
Seni çok arayacağım. Can'ın sesi kederliydi. Thomas eğilip elini öptü hafifçe.
Ayrılmak her zaman acı diye mırıldandı.
Mimi, o her zaman her şeyi toz pembe gören Mimi birden hıçkırıklara boğuldu.
Oh aptalım ben, bağışlayın beni, ağlamak istemiyorum ama.
Birkaç saat sonra Thomas'ın yanında yatarken dışarıda hava aydınlanmış, yağmur yağmaktaydı. Damlaların arasında Mimi'nin sesi duyuldu.
Uzun süredir düşünüyorum.
Anlıyorum yavrum. Thomas'ın sesi şefkat doluydu. Simeon'u düşünüyorsun değil mi? Birden Thomas'ın kollarına atıldı. Gözyaşları sıcak, tuzlu, gözyaşları dudaklarından aşağı süzülüyordu.
Sevgilim, seviyorum seni, hem de çok seviyorum. Ama şu evde geçen son birkaç hafta senin evlenilebilecek bir tip olmadığını gösterdi bana.
Eğer Can'dan bahsediyorsan diye başladı Thomas, fakat Mimi onu susturdu.
Hayır, sadece o değil. Sen kadınları seven bir adamsın. Ama her kadını seviyorsun. Sadece birini sevmekle yetinemezsin. Hiçbir zaman sadık kalamazsın bir kadına sen.
Kalmaya çalışırım Mimi.
Yine de Jül kadar olamazsın bu konuda. Senin zekanın yarısı bile yok onda, ama çok daha romantik, çok daha idealist.
Şekerim, onu sevdiğin için benden özür dilemen gerekmez. Zaten bunun böyle olduğunu ne zamandır hissediyordum. İkiniz de Fransızsınız ve ülkenizi seviyorsunuz. Benim içinse vatan sevgisi diye bir duygu yok artık. Ben buradan uzaklaşıp gitmek isterken sen bu yüzden bir türlü ayrılamıyorsun.
Beni affedebilecek misin?
Affedecek bir şey yok ki. Erkeğine sokuldu.
Ne olursun, ne olursun bu kadar iyi olma. Yoksa yine ağlamaya başlayacağım. İki kişiyle birden evlenebilsem ne kadar iyi olurdu değil mi?
Thomas gülümsedi. Yastığının altında duran siyah çantanın sertliğini daha az duymak için başını hafifçe yana kaydırdı. Güney Amerika'ya gidecek uçağa bininceye kadar çantayı yanından bir an bile ayırmamaya karar vermişti. Toulouse'da olduğu sürece çantanın hakkından gelemezdi. Ama Lisbon'da, çantayı kimseye zarar veremeyecek hale getirebilirdi bir yolunu bulup.
Teşekkür ederim sevgilim diye yarı uykulu bir sesle mırıldandığını duydu Mimi'nin.
Teşekkür ederim.
Niçin teşekkür ediyorsun?
Her şey için.
Kibarlığı, güler yüzlülüğü, cömertliği, pırıl pırıl salonlarda, lüks otellerde, yataklı vagonlarda, müzik dinleyerek içkilerini yudumladıkları barlarda, şahane yemekler yedikleri pahalı lokantalarda, birlikte geçirdikleri kısa fakat mutluluk dolu saatler için Thomas'a borçlu hissediyordu kendini.
Puslu bir sabah, pis yağmur Berger Caddesi'nin siyah parke taşlarıyla kaplı yollarını ıslatırken Mimi Thomas'a bu şekilde teşekkür ediyor ve beraberlikleri başladığı gibi bütün sevgililerin beraberliklerinin bitmesi gerektiği şekilde, yani hala birbirlerini sevmekteyken sona eriyordu.
9. Kısım. Thomas Lieven, Alman ordusunun ve Alman gizli servisinin kendisini her tarafta aradığından habersizdi. Bu nedenle birlikte Güney Amerika'ya gitmeyi tasarladığı Walter Lindner soluk soluğa ve kıpkırmızı bir yüzle Jan'ın lokantasının mutfağına girdiğinde Thomas'ı keyifle soğan çorbası hazırlarken buldu. Lindner hemen bir tabureye iyileşti. Bu işi yaparken bir tabak dolusu salatayı da yere dökmüştü.
''Karım, karım, karımı buldum.''
''Nerede, nasıl?''
''Burada, Toulouse'da.''
Lindner hem gülüyor hem ağlıyordu. Evlilik hayatında tam mutluluğa ermiş bir insan gibiydi.
''Kapitol meydanındaki o küçük kahveye gittim. Tam o brünlü adamlarla satranç oynamak üzere bir koltuğa çöküyordum ki arkamdan bir kadın sesi geldi kulağıma. ''Affedersiniz, acaba Herr Lindner'i tanıyor musunuz?'' diye soruyordu garsona. Ben geriye dönünce yüz yüze geldik. ''Walter!'' diye bir çığlık atarak kollarıma koştu.
Thomas ve Lindner sevinç çığlıkları atarak kızıl delililerin zafer danslarını andıran hareketlerle odanın ortasında dönmeye başladılar. Az önce dökülen salata ayaklarının altında oradan oraya savruluyordu.
''İleri, istikamet konsolosluk!'' diye ileri atıldı Lindner. ''Artık harekete geçebiliriz. Herr Lieven, ilerideki ortaklığımızı düşündükçe bir kat daha seviniyorum.''
''Hele ben daha çok seviniyorum.'' diye kendi kendine söylendi Thomas. Güney Amerika ülkelerinden birinin gelecekteki bankerleri derhal hazırlığa giriştiler. Fransa ile sınırı olan ülkelerin hiçbiri Fransa'dan gelecek olanlara ikamet izni vermiyordu. Transit vize serbestti. Fakat bunu alabilmek için o ülkeden gerçekten transit geçeceğini, asıl yerleşmek istenen ülkeden alınan bir belgeyle ispatlamak gerekliydi.
Walter Lindner, Marsilya'daki Arjantin konsolosunu Rio de la Plata Bankası'nda 1 milyon dolardan fazla parası olduğuna inandırınca karısı ve kendisi için hemen Arjantin'e giriş izni alıverdi.
Konsolosa Jean Leblanc'ı da ortak olarak yanında götürmek istediğini söyledi ve Jean Leblanc da böylece bir süre önce Nancy yakınlarındaki casusluk okulunda Jüpiter adını taşıyan adam tarafından kendisine verilmiş olan sahte pasaporta Arjantin'e giriş iznini vurduruverdi kolayca. 26 Ağustos günü her üçü de ellerindeki izin belgelerini gösterip Portekiz'den transit geçiş vizelerini aldılar. Artık önlerinde hiçbir engel kalmamıştı. Thomas bu işleri bitirdikten sonra oturup kafasındaki plana uygun bir yolculuk programı çizdi. Birçok şey, hatta hayatı bu plana bağlıydı. Le Milan şatosunda bulunan binbaşı Döbra ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra bu program kesin şeklini aldı. 28 Ağustos Thomas Lieven ve Lindner ailesinin Marsilya'ya hareketi. 29 Ağustos binbaşı Döbra'nın trenle Perpignan, Barcelona ve Madrid üzerinden Lisbon'a gitmek üzere yola çıkışı. 30 Ağustos Thomas Lieven ve Lindner ailesinin Marsilya'dan Lisbon'a gitmek üzere uçağa binişleri. 10 Eylül Thomas Lieven ve Lindner'lerin Buenos Aires'e gitmek üzere Portekiz bandıralı General Carmona gemisiyle Lisbon'dan ayrılışları. 3 Eylül'den sonra binbaşı Döbra her gece saat 22'de Estoril kulübünde Thomas Lieven'i bekleyecek, buluştukları zaman da ünlü siyah çantayı ondan alacaktı. Bu yüzden 30 Ağustos ile 3 Eylül arasındaki günlerde Thomas Lieven'in ne yapıp yapıp siyah çantadaki belgeleri sahteleriyle değiştirmesi gerekiyordu. Şık giyinmiş genç bir adam 29 Ağustos sabahı Marsilya'da Roma Caddesi'ndeki Rainbow Hava Yolları bürosuna girdi. Rainbow Hava Yolları gruplar için uçak kiralayan bir Amerikan şirketiydi. Genç adam şapkasını çıkardı, bilet satışlarının yapıldığı bölüme yaklaştı ve ilgili kişiye kusursuz bir Fransızca ile hitap etti. ''Günaydın Monsieur, adım Leblanc. Monsieur ve Madame Lindner ile benim adıma ayrılmış olan biletleri almak istiyordum. Lisbon için olacaktı.'' İlgili önündeki listeye bir göz attı. ''Bir dakika lütfen.'' ''Evet, tamam. Yarın 15.45'te.'' Hemen biletleri doldurmaya başladı. O sıra kapıya küçük bir otobüs yanaştı. Otobüsten inen iki pilot ve bir hostes Thomas'ın bulunduğu bölüme girdiler. Aralarındaki konuşmadan Thomas onların az önce seferden döndüklerini ve ertesi gün 15.45'te Lisbon'a uçacaklarını anladı. Birden beyninde bir şimşek çaktı. 25 yaşında bile göstermeyen hostes çantasından çıkardığı malzemeyi kullanarak makyajını tazeledi. Yarışlara katılmak üzere özel olarak yapılmış bir yatı andırıyordu görünüşü. Hafif çekik gözlü, elmacık kemikleri çıkık, bronz tenli, hafif dalgalı kestane rengi saçlı bir kızdı. Soğuk, çevresindekilere aldırış etmeyen bir hali vardı. Thomas bu tipleri bilirdi. Böyleleri yürüyen bir buz parçası gibi soğuk olurlardı. Ama bir de erimeye başladılar mı kimse onları tutamazdı. Thomas Lieven 30 saniye kadar Mimi, Simeon, Jean ve kızlarından ayrılışını tekrar gözünde canlandırdı. Hepsi sırayla öpmüşlerdi onu, hatta albay bile. Daima özgürlük yoldaş sözleriyle uğurlamıştı onu. Thomas'ı götürecek olan taksi kapının önüne yanaştığında Jean hıçkırıklarını tutamamıştı. Hepsi aynı ailenin fertleriymiş gibi acıklı bir sahne yaratmışlardı kısacası. 30 saniye geçti. ''Ne yapalım, kader böyle istiyormuş.'' dedi Thomas. Hostes makyajına devam ediyordu, rujunu yere düşürdü. Kibar bir erkek olarak hemen bunu yerden almam gerekiyor diye düşünüp, yapmak üzere olduğu hareketi kendi kendine haklı göstermek istedi. Eğildi, ruju yerden alarak güzel gözlü, ürkek bir ceylan andıran genç kıza uzattı. O an, çok kısa bir süre için ceylanın gözlerinde altın sarısı bir ışığın belirdiğini gördü. Yahut da hayal etti Thomas. ''Teşekkür ederim.'' dedi ceylan. ''Hadi gidelim.'' diye bir teklif yaptı Thomas. ''Anlayamadım. Yoksa burada yapmanız gereken bir iş mi var? Öyleyse beklerim. Bana kalırsa önce büyük otele gideriz. Ben orada kalıyorum. Birer içki içeriz. Daha sonra yemek için gidebileceğimiz en iyi yer Guido, Paix Caddesi'nde. Yemekten sonra da yüzmeye gideriz.''
''Affedersiniz, pek anlayamadım.''
''Yüzmek istemiyorsunuz herhalde. O zaman otelde kalır dinleniriz.''
''Hayatımda böyle bir şey başıma gelmemişti.''
Hostesin sesi öfkeliydi. ''Hanımefendi, yarın sabah da aynı şeyleri söylemeniz için elimden geleni yapacağım.'' Cebinden sevgili saatini çıkardı ve dinledi. 11 kere tatlı tatlı çaldı çan. Kısa bir aradan sonra 2 kere daha çaldı. Saat 11.30'tu. ''Tam 11.30. Görüyorum ki sizi sinirlendirdim. Nedense kadınlarda her zaman aynı duyguyu uyandırıyorum. Neyse, sizi tam 12'de büyük otelin barında bekliyorum.'' Ceylan başını kurumlu bir ifadeyle geriye attı ve taş zemin üzerinde yankılanan bir yürüyüşle arkasına bile bakmadan çıkıp gitti. Thomas büyük otele gitti, barda oturdu, bir viski ısmarladı.
Saat 12'yi tam 3 dakika geçe Ceylan elinde mayosuyla bardan içeri girdi.
8. ayrımın sonu. Sayfa 96.